Ayrım 28, Marslı, Andy Weir, sayfa 324, 22. bölüm. Günlük girişi sol 458. Mouth Wallis, sonunda geldim. Aslına bakarsanız bu öyle büyük bir başarı değil, sadece 10 soldur yoldayım. Ama bu güzel bir psikolojik dönüm noktası. Şimdiye kadar yüzey aracı ve benim derme çatma yaşam destek sistemim sorunsuzca çalıştı. En azından planlanmış ömrünün 10 katı daha uzun süre çalışan ekipmanlardan beklenebileceği kadar. Bugün benim ikinci hava günüm. İlki 5 sol önceydi. Bu planı yaparken hava günlerinin müthiş sıkıcı geçeceğini sanıyordum. Şimdi ise onları 4 gözle bekliyorum. Onlar benim tatil günlerim. Normal bir günde uyanıyorum, yatak odasını topluyorum, güneş hücrelerini istifliyorum, 4 saat yol alıyorum. Güneş hücrelerini seriyorum, yatak odasını kuruyorum, ekipmanlarımın her birini kontrol ediyorum. Özellikle de yüzey aracının şasisini ve tekerleklerini. Ardından da etrafa yeterince taş bulursam NASA'ya Morse koduyla bir durum raporu veriyorum. Hava gününde ise uyanıyorum ve oksijen vericiyi çalıştırıyorum. Güneş panelleri zaten bir önceki günden serili, her şey hazır durumda. Daha sonra yatak odamda ya da yüzey aracının içinde takılıyorum. Bütün gün benim. Yatak odası bana tıkılı kalmış hissetmemi engelleyecek kadar yer sağlıyor. Ve yüzey aracının bilgisayarında tadını çıkarmam için yeteri kadar dizi tekrarı var. Teknik olarak Mouth Wallis'e dün girdim. Ama bunun farkına sadece haritaya bakarak varabildim. Vadinin girişi o kadar geniş ki kanyon duvarları iki tarafta da görünmüyor. Ama şu an kesinlikle bir kanyonun içindeyim. Ve bunun tabanı güzel ve düz, tam da umduğum gibi. Harika bir şey aslında. Bu vadi bir nehrin yavaşça onu kazımasıyla oluşmadı. Tek bir günde mega bir sel tarafından oluşturuldu. Tanık olunası bir olaymış. Tuhaf bir düşüncem var. Artık Acidalia Planitia'da değilim. Orada 457 sol geçirdim. Neredeyse 1,5 sene ve oraya bir daha geri dönmeyeceğim. Acaba hayatımın ilerleyen dönemlerinde orayı özleyecek miyim diye merak ediyorum. Eğer hayatımın ilerleyen dönemleri diye bir şey olursa biraz özleme katlanmaya razıyım. Ama şimdilik sadece evime dönmek istiyorum. CNN'in Mark Watney programına hoş geldiniz dedik yatı kameraya doğru. Sıklıkla programımıza konuk olan Dr. Venkat Kapoor'la konuşuyoruz. Dr. Kapoor, sanırım insanların bilmek istedikleri şey şu, Mark Watney ölüme mahkum mu? Olmadığını umuyoruz diye cevapladı Venkat ama önünde gerçekten zorlu bir engel var. En yeni uydu verilerinize göre Arabia Terra'daki kum fırtınası hiç de sakinliyormuş gibi görünmüyor ve bu fırtına güneş ışığını %80 oranında engelleyecek, öyle mi? Bu doğru. Ve Watney'nin tek enerji kaynağı güneş panelleri değil mi? Evet öyle. Onun modifiye yüzey aracı %20 enerjiyle çalışabilir mi? Bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulamadık, hayır. Yaşam destek sistemi bile bundan daha fazla enerji istiyor. Fırtınaya girmesine ne kadar kaldı? Mouth Wallis'e daha yeni girdi. Şimdiki yolculuk hızında sol 421'de fırtınanın kenarına varacak. Yani 12 gün sonra. Elbette bir şeylerin yolunda olmadığını görecektir dedi Cathy. Böyle düşük bir görme mesafesiyle güneş hücrelerinin bir sorunla karşılaşacağını fark etmesi zaman almayacaktır. O noktada geri dönse olmaz mı? Maalesef her şey onun aleyhine işliyor dedi Venkat. Fırtına kenarı kesin bir çizgiden oluşmuyor. Bu sadece kumların biraz daha yoğunlaştığı bir alan. Fırtına içine girdikçe kumlar giderek daha da yoğunlaşacak. Ama bunun gözle görülmesi çok zor. Her gün bir önceki günden çok az daha karanlık olacak. Farkına varılması çok zor olacak. Venkat iç geçirdi. Güneş panellerinin neden performans kaybı yaşadığını merak ederek görme mesafesiyle ilgili bir sorun yaşamadan önce yüzlerce kilometre yol almış olacak. Ve o doğuya ilerlerken fırtına da batıya ilerliyor olacak. Kaçamayacak kadar derine girmiş olacak. Gözlerimizin önünde bir trajedinin gerçekleşmesini mi izliyoruz diye sordu Cathy. Her zaman umut var dedi Venkat. Belki fırtınayı sandığımızdan daha erken fark edecek ve zamanında geri dönebilecektir. Belki de fırtına birdenbire dağılacaktır. Belki yaşam destek sistemlerini bizim sandığımızdan daha düşük enerjide çalıştırmanın bir yolunu bulacaktır. Mark Watney artık Mars'ta hayatta kalma uzmanı. Eğer bunu başaracak biri varsa o da Watney'dir. 12 gün dedi Kathy kameraya doğru. Dünya izlemeye devam ediyor ama yardım edemeyecek kadar aciz bir durumda. Günlük girişi sol 462. Olaysız geçen bir sol daha. Yarın hava günü yani şu an bir nevi benim cuma gecem. Mouth Wallis'i hemen hemen yarıladım. Tam da umduğum gibi yolculuk rahat geçti. Herhangi büyük bir yükseklik değişikliği olmadı. Doğru düzgün bir engelle karşılaşmadım. Sadece yarım metreden küçük taşlar ve dümdüz kum. Yolumu nasıl bulduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Pathfinder'a gittiğimde doğu batı eksenini belirlemek için Phobos'un gökyüzünden geçişini izliyordum. Ama Pathfinder bana göre kolay bir yolculuktu ve yolumu bulmama yardımcı olan bir sürü doğal oluşum vardı. Bu sefer bunu kullanamam. Haritam, yani olduğu kadar, işime yaramayacak kadar düşük çözünürlüklü uydu görüntülerinden oluşuyor. 50 kilometrelik kraterler gibi büyük oluşumları görebiliyorum sadece. Bu kadar uzaklara seyahat etmem beklenmiyordu. Pathfinder alanının yüksek çözünürlüklü görüntülerinin elimde olmasının tek nedeni iniş amaçlı görüntüler olmalarıydı. Martinez hedeften uzağa iniş yapmak zorunda kalırsa diye. O yüzden bu sefer Mars'taki tam konumumu belirlemek için güvenilir bir yola ihtiyacım vardı. Enlem ve boylam. Anahtar bunlar. İlki kolay. Dünyanın eski zaman denizcileri bunu hemen çözmüşlerdi. Dünya kuzey yıldızına 23,5 derecelik bir açıyla bakıyor. Mars'ın da 25 derecenin hemen üzerinde bir meyli var. Yani o da denebe bakıyor. Sekstant yapmak hiç de zor değil. Tek ihtiyacınız olan içinden bakabileceğiniz bir boru, bir ip, bir ağırlık ve üzerinde derece işaretleri bulunan bir şey. Kendi sekstantımı yapmam bir saat bile sürmedi. O yüzden ev yapımı sekstantımla dışarı çıkıyorum ve denebi buluyorum. Aslında düşündüğünüzde bu oldukça salakça. Mars'ta uzay elbisemin içerisindeyim ve 16. yüzyıl aletleriyle yönümü bulmaya çalışıyorum. Ama ne de olsa işe yarıyorlar. Boylam ise farklı bir konu. Dünyada boylamı hesaplamak için ilk keşfedilen yolda tam zamanı bilmeleri ve bunu güneşin gökyüzündeki yeriyle karşılaştırmaları gerekiyordu. O zamanlar bu işin zor kısmı gemilerde çalışan bir saat üretmekti. Sarkaçlı saatler gemilerde çalışmıyor. Zamanın tüm büyük zekaları bu sorun üzerinde çalışmıştı. Şansıma benim doğru saatlerim var. Hemen gözümün önünde bile 4 adet bilgisayar var şu an. Ve burada Phobos var. Phobos Mars'a müthiş derecede yakın olduğundan gezegenin etrafında bir Mars gününden daha kısa bir sürede dönüyor. Batıdan doğuya ilerliyor, güneş ve Deimos'un aksine ve 11 saatte bir batıyor. Doğal olarak oldukça tahmin edilebilir bir düzene sahip. Güneş panelleri aküleri şarj ederken her solun 13 saatini boş boş oturarak geçiriyorum. Bu süre zarfında Phobos'un en azından bir kere batması garanti. Battığı zamanı not ediyorum, daha sonra kendi oluşturduğum bir formüle bu zamanı ekliyorum ve boylamını öğrenmiş oluyorum. Boylamı bulmam Phobos'un batmasını, enlemi bulmam da denebi görebileyim diye gece olmasını gerektiriyor. Bu pek de hızlı bir sistem değil ama bunu sadece günde bir kez yapmam gerekiyor. Park halindeyken konumumu belirliyorum ve sonraki günün yolculuğunda bunun üzerinden hesapta bulunuyorum. Bu bir nevi sıralı bir tahmin süreci. Şu ana kadar işe yaradı. Ama kim bilir? Şimdiden görebiliyorum. Elimde bir harita, kafamı kaşıyıp acaba Venüs'e nasıl geldim diye düşünüyorum. Mindy Park alışkanlıktan doğan bir rahatlıkla en yeni uydu fotoğrafını yakınlaştırdı. Watney'nin kampı ortada görünebiliyordu ve her zaman yaptığı gibi güneş hücrelerini dairesel bir şekilde sermişti. Atölye şişirilmişti. Görüntüdeki zaman pusulasına baktığında görüntünün yerel saate göre öğlende çekildiğini gördü. Durum raporunu hemen bulabildi. Taş bol olduğunda Watney raporu aracın yakınına, genellikle kuzeyine yazıyordu. Zaman kazanmak için Mindy Morse kodunu öğrenmişti. Böylece her sabah her harfe bakmak zorunda kalmıyordu. E-postayı açtı ve Watney'nin günlük raporunu isteyen kişilerin giderek uzayan listesine yönlendirdi. Sol 494'te varma yolundayım. Suratını astı ve not, kum fırtınasına girişe 5 sol kaldı diye bir not düştü. Günlük girişi sol 466. Mount Baldis boyunca işler zevkliydi. Şimdi Arabia Terra'nın içerisindeyim. Enlem ve boylam hesaplamalarım doğruysa kenarına henüz girdim. Ama hesaplamalar olmadan da yüzeyin değişmekte olduğu oldukça açık. Son iki soldur neredeyse tüm zamanımı Mount Baldis'in sırt duvarına doğru tırmanışta geçirdim. Bu hafif ama sürekli bir yükselişti. Şu an çok daha yüksek bir rakımdayım. Acidalia Planitia, yalnız hapın bulunduğu yer sıfır yüksekliğinin 3000 metre aşağısında ve Arabia Terra 500 metre aşağısında, yani 2,5 kilometre yukarı çıkmışım. Sıfır noktasının ne olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Dünyada bu deniz seviyesidir. Elbette bu Mars'ta işe yaramıyor. O yüzden önlüklü inekler kafa kafaya vermişler ve Mars'ın sıfır noktasının hava basıncının 610,5 paskal olduğu yerler olduğuna karar vermişler. Burası da benim şu an bulunduğum yerin 500 metre yukarısı işte. Şimdi durum karışmaya başlıyor. Acidalia Planitia'dayken yolumdan çıktığımda yeni verilere göre hemen doğru yöne dönebiliyordum. Bunun ardından Maurit Valdis'teyken hata yapmak imkansızdı. Kanyonu takip etmem yetiyordu. Şimdi daha tehlikeli mahallelere gelmiş durumdayım. Buralarda yüzey aracınızın kapılarını sürekli kilitli tutmanız ve kavşaklarda kesinlikle tamamen durmamanız gerekir. Pekala, tam olarak böyle değil ama burada yoldan çıkmak çok kötü olur. Arabia Terra'nın etrafından dolanmam gereken geniş, acımasız kraterleri var. Eğer yolumu iyi belirlemezsem kendimi bu kraterlerden birinin içinde bulabilirim. Gidip de bir ucundan aşağı inip öbüründen tırmanamam. Tırmanış yapmak çok enerji istiyor. Düz zeminde günde 90 kilometre ilerleyebilirim. Dik bir bayırda ise 40 kilometre yapsam kar sayarım. Ayrıca bayırlarda ilerlemek tehlikelidir. Tek bir hata yaparsam yüzey aracını devirebilirim. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Evet, eninde sonunda Schiaparelli'ye doğru bayır aşağı inmem gerekecek. Bunu es geçmenin bir yolu yok. Çok dikkatli olmam gerekecek. Her neyse, eğer kendimi bir krater ucunda bulursam işime yarayacak bir yere gelene kadar geri dönmem gerekecek. Ve burası kraterlerden oluşan bir labirent sanki. Her an dikkatli ve tetikte olmam gerekecek. Hem oluşumlara bakarak hem de enlem ve boylama bakarak yolumu bulmam gerekecek. İlk zorlu görevim Rutherford ve Truvello kraterleri arasından geçmek. Bu çok zor olmamalı. Aralarında 100 kilometre var. Ben bile bunun içine sıçamam herhalde, değil mi? Değil mi? Günlük girişi sol 468. Rutherford ve Truvello arasındaki iğneden başarıyı da geçmeyi başardım. Doğrusu iğne 100 kilometre genişliğindeydi ama olsun. Şu an 4. hava günümün tadını çıkarıyorum. 20 soldur yoldayım. Şimdiye kadar planımın gerisine düşmedim. Haritalarıma göre 1440 kilometre yol aldım. Yolun yarısına gelmedim ama neredeyse oradayım. Her kamp yaptığım yerden toprak ve kaya örnekleri topluyorum. Aynısını Pathfinder'a giderken de yapmıştım. Ama bu sefer NASA'nın beni izlediğini biliyorum. O yüzden her örneği soluna göre etiketliyorum. Konumumu benden çok daha kesin biliyorlardır. Örnekleri konumlarıyla daha sonra eşleştirebilirler. Bu boşa giden bir çaba olabilir. MTA kalkış yaparken yanımda ağır bir şey götüremeyebilirim. Hermes'e ulaşmak için MTA'nın kaçış süretine ulaşması gerekecek ama o sadece yörüngeye çıkmak üzere tasarlandı. Bu kadar hız kazanmanın tek yolu çok fazla ağırlık kaybetmekten geçiyor. En azından çözüm bulma işi NASA'nın olacak, benim değil. MTA'ya vardığımda onlarla tekrar iletişim kurmuş olacağım ve bana nasıl modifikasyonlar yapmam gerektiğini söyleyebilirler. Muhtemelen örnek topladığın için teşekkür ederiz ama onları ardında bırak, kollarından birine de hangisini en az seviyorsan diyecekler. Ama olur da örnekleri yanımda getirme şansım olur diye topluyorum işte. Sonraki birkaç günün yolculuğu kolay geçmeli. Bir sonraki büyük engel Mart krateri. Schiaparelli'ye olan düz yolumun tam ortasında. Etrafından dolanmak bana yaklaşık olarak bir 100 kilometreye mal olacak. Ama elden gelen bir şey yok. güney ucunu hedefleyeceğim. Kenarına ne kadar gelirsem etrafından dolaşmak için o kadar zaman harcarım. Bugünün güncellemelerini okudun mu diye sordu Lewis mikrodalgadaki yemeğini alırken. Evet dedi Martinez içeceğinden bir yudumla birlikte. Lewis rek masasında onun karşısına oturdu ve dumanı tüten paketi dikkatle açtı. Yemeden önce biraz soğuması için beklemeye karar verdi. Mark kum fırtınasına dün girdi. Evet gördüm dedi Martinez. Schiaparelli'ye ulaşamayacağı olasılığıyla da yüzleşmeliyiz dedi Lewis. Bu gerçekleşirse moralimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Eve dönüş için hala uzun bir yolumuz var. Daha öncesinde de ölmüştü dedi Martinez. Bu moralimize bir darbe oldu ama yine de yolumuza devam ettik. Ayrıca o ölmeyecek. Durumu hiç de iç açıcı değil Rick dedi Lewis. Fırtınaya çoktan 50 kilometre girdi ve her sol 90 kilometre daha girecek. Yakında kurtarılamayacak kadar içeri girmiş olacak. Martinez kafasını salladı. O kurtulacaktır kumandanım. Biraz inançlı ol. Lewis ümitsizce gülümsedi. Rick, benim dindar olmadığımı biliyorsun. Biliyorum dedi Martinez. Ben sana Tanrı'ya inan demiyorum. Mark Watney'e inan diyorum. Mars'ın onun önüne çıkardığı onca şeyi düşünsene bir kere. Ve o hala hayatta. Bundan da canlı çıkacak. Nasıl bilmiyorum ama başaracak. Akıllı adamın tekidir o. Lewis yiyeceğinden bir lokma aldı. Umarım haklısındır. $100 bahse var mısın dedi Martinez gülümseyerek. Tabii ki yokum dedi Lewis. Aynen öyle işte diye gülümsedi Martinez. Mürettebatımdan birinin ölmesi üzerine asla bahse girmem dedi Lewis. Ama bu demek değildir ki ben... Bla bla bla diye araya girdi Martinez. İçten içe sen de başaracağına inanıyorsun. Günlük girişi sol 473. Beşinci hava günümdeyim ve her şey yolunda gidiyor. Yarın Mars kraterinin güney kenarından yol almaya başlayacağım. Ondan sonrası daha kolay olacak. Bir üçgen oluşturan bir dizi kraterin ortasındayım. Buraya Watney üçgeni diyorum. Çünkü yaşadığım onca şeyden sonra Mars'ta bazı şeylere benim adımın verilmesi gerekiyor. Truvelo, Becquerel ve Mars üçgeninin köşelerini oluştururken 5 farklı büyük krater de kenarlarına dizilmiş durumda. Normalde bu bir sorun olmazdı ama benim büyük oranda kaba navigasyonum yüzünden rahatlıkla o kraterlerden birinin ağzına denk gelip geri dönmek zorunda kalabilirim. Mart'ın ardından Watney üçgeninden, evet bu ismi giderek daha fazla sevmeye başladım, çıkmış olacağım. Daha sonra rahatlıkla Schiaparelli'ye doğru dümdüz yol alabilirim. Yoluma çıkan daha bir sürü krater olacak ama onlar nispeten küçük kraterler ve etraflarından dolanmak bana çok zaman kaybettirmeyecek. İlerlemem harika durumda. Arabia, Terra kesinlikle Acidalia Planitia'dan daha kayalıklı ama korktuğum kadar da kötü değil. Kayaların büyük kısmının üzerinden geçerken çok büyük olanların etrafından dolanıyorum. Daha gidecek 1435 kilometrem var. Schiaparelli üzerinde biraz araştırma yaptım ve bazı iyi haberlerle karşılaştım. En verimli yol dümdüz gideceğim yol oluyor. Çevresinden dolanmama hiç gerek kalmayacak ve yolu bulmak oldukça kolay. Yol bulma konusunda beceriksiz olsanız bile. Kuzeybatı kenarında daha ufak bir krater bulunuyor ve bulmaya çalışacağım oluşum bu olacak. Bu ufak kraterin güneybatısında ise Schiaparelli havzasına inen narin bir bayır var. Bu küçük kraterin bir ismi yok. En azından elimdeki haritalarda yok. O yüzden ona giriş krateri ismini veriyorum. Çünkü bunu yapabilirim. Diğer başlıklara gelirsek, ekipmanlarımda yıpranma izleri görmeye başladım. Son kullanılma tarihlerini geçeli çok zaman olduğu için bu pek de şaşırtıcı değil. Son iki soldur akülerin şarj olması daha uzun sürüyor. Güneş hücreleri eskiden olduğu kadar elektrik gücü üretmiyorlar. Bu pek de büyük bir sorun değil. Sadece biraz daha uzun süre şarj etmem gerekiyor. Günlük girişi sol 474. Sonunda işleri bok ettim. Elinde sonunda böyle bir şey olacaktı. Yolumu yanlış hesapladım ve kendimi Mars kraterinin sırtında buldum. Krater 100 kilometre genişliğinde olduğundan tamamını göremiyorum. O yüzden dairenin tam neresinde olduğumu da bilmiyorum. Bayır gittiğim yöne dik çıkıyor. O yüzden hangi yöne gitmem gerektiğini bilmiyorum. Ve eğer yapmama şansım varsa uzun yolu seçmek istemiyorum. Başta güneyinden giderek etrafından dolanmak istiyordum ama yoldan çıktığımdan kuzeyde en kısa yol olabilir artık. Boylamımı hesaplamak için Phobos'un bir kere daha geçmesini beklemem, enlemimi hesaplamak için de gece çökünce Deneb'i görmem gerekiyor. O yüzden bugünlük yolculuğa ara verdim. Şansıma normalde aldığım 90 kilometrenin 70'ini almıştım. O yüzden çok fazla kaybım yok. Mart çok dik değil, muhtemelen bir kenarından inip öbüründen tırmanabilirim. Krater o kadar büyük ki bir geceliğine içinde kamp kurmam gerekir. Ama gereksiz riskler almak istemiyorum. Bayırlar kötü ve bayırlardan uzak durmam gerekir. Kendime yeteri kadar hata payı bıraktım. O yüzden kendimi tehlikeye atmayacağım. Bugünün sürüşünü erken bitiriyorum ve şarj dolumu için kuruluyorum. Güneş hücrelerinin durumunu da göz önüne alınca bu her türlü iyi bir fikir, çalışmak için daha fazla zamanları olacak. Dün gece de tam kapasite çalışmadılar. Tüm bağlantılarını kontrol ettim ve üzerlerinde kum olmadığından emin oldum. Ama yine de %100 oranında çalışmadılar.
28. Ayrımın sonu. Sayfa 335.